Ayrım 27.
Sayfa 219. Şiirlerinin çoğu hüznünü anlatıyor, bir kısmı Dulcinea'sını övüyordu. Ama tamamı bulunabilen ve kendisi orada bulunduktan sonra okunabilenler sadece aşağıdakilerdi. Burada filizlenen ağaçlar, otlar ve bitkiler, yüksek, yeşil ve bolsunuz, derdime gülmüyorsunuz, o zaman ilahi yakınmalarımı dinleyin. Istırabım üzmesin sizi, ne kadar korkunç olsa da, yediklerinin bedeli olarak burada ağladı Don Quixote, Dulcinea del Toboso'nun yokluğuna. Burası saklandığı yerdir, sevgilisine en sadık aşığın, çok felaketler gördü geçirdi, nasıl nereden geldiğini anlamadan. Aşk en kötü şeyi yaptı, durmadan huzursuz etti onu. Böylece ağladı Don Quixote burada, piposunu doldururken bile Dulcinea del Toboso'nun yokluğuna. Macera peşinde koştu, sarp kayalıkların arasında, zalim doğasına küfretti, bahtsızlığa uğradığı için uçurumlar, çalılıklar arasında. Aşk kamçısıyla yaraladı onu, yumuşak bağlarıyla değil. Kırbaç ensesine dokunduğunda ağladı Don Quixote burada, Dulcinea del Toboso'nun yokluğuna. Şiirleri bulanlar Dulcinea'nın ismine del Toboso'nun eklenmesine epeyce güldüler. Çünkü Don Quixote'nin Dulcinea'yı anarken del Toboso'yu eklemese şiirin anlaşılmayacağını sandığını düşündüler. Kendisinin sonradan itiraf ettiğine göre gerçekten de öyle olmuştu. Daha birçok şiir yazdı. Ama evvelden de dediğimiz gibi bu üç kıtanın haricinde okunur halde ya da tamamlanmış olan bir şiir bulunamadı. İşte bunlarla ve iç çekerek ormanlardaki hayvanlara, yarı tanrılara, derelerdeki perilere cevap versin diye kederli ve uysal Eko'ya seslenip onu dinlemelerini, teselli etmelerini isteyerek vakit geçiriyordu. Bir de Sancho dönünceye kadar hayatta kalmasını sağlayacak otlar arıyordu. Sancho 3 gün yerine 3 hafta sonra gelse, mahzun yüzlü şövalye öyle perişan olurdu ki onu doğuran anası bile tanıyamazdı. Onu iç çekerek şiirlerine gömülmüş halde bırakıp Sancho Panza'ya görevi sırasında neler olduğunu anlatsak iyi olur. Sancho ana yola çıktıktan sonra El Toboso'yu aramaya başladı ve ertesi gün 6 okka felaketinin başına geldiği hana vardı. Görür görmez tekrar havada hoplatılıyormuş gibi oldu ve hana girmek istemedi. Oysa girebileceği, girmesi gereken bir vakitte varmıştı. Tam yemek saatiydi ve canı sıcak bir şeyler yemek istiyordu. Günlerdir hep soğuk şeylerle karın doyurmuştu. Bu ihtiyaç onu hana yaklaşmaya zorladı, yine de girip girmemekte kararsızdı. Bu arada handan çıkan 2 kişi onu hemen tanıdılar. Biri ötekine dedi ki, ''Muhterem peder, şu at üstündeki adam bizim maceraperestin kahyasının, efendisinin yanında silahtar olarak yola çıktığını söylediği Sancho Panza değil mi?'' ''Evet o'' dedi peder, ''at da bizim Don Quixote'nin atı.'' Onu gayet iyi tanıyorlardı. Çünkü bu ikisi köyünün rahibiyle berberiydi. Kitapları inceleyip yakarak cezalandıranlar. Sancho Panza ile Rosinante'yi tanır tanımaz Don Quixote'den haber almak umuduyla yanına gittiler ve rahip adıyla seslenerek dedi ki, ''Dostum Sancho Panza, efendiniz nerede?'' Sancho Panza onları hemen tanıdı ve efendisinin olduğu yeri ve içinde bulunduğu durumu söylememeye karar verdi. Efendisinin başka bir yerde olduğunu, çok önemli bir konuyla ilgilendiğini ve kendisinin de bunu katiyen açıklayamayacağını söyledi. ''Yo, olmaz'' dedi berber. ''Sancho Panza, nerede olduğunu söylemezseniz, biz sizin onu öldürüp varını yoğunu çaldığınızı düşüneceğiz, düşünüyoruz da. Onun atının üzerindesiniz. Gerçekten beygirin sahibini bize getirmeniz gerek, yoksa karışmayız bakın.'' ''Beni tehdit etmenize gerek yok. Ben kimseyi ne soyacak ne öldürecek adamım. Herkes kendi kaderiyle, yani Tanrı'nın isteğiyle ölür. Efendim şu dağın ortasında kefaret çekiyor, keyfi yerinde. Sonra birbiri ardına hiç ara vermeden efendisinin içinde bulunduğu durumu, başından geçen serüvenleri ve sırılsıklam aşık olduğu Senyora Dulcinea del Toboso'ya, yani Lorenzo Corchuelo'nun kızına, kendisiyle bir mektup gönderdiğini anlattı. Adamlar Sancho Panza'nın anlattıklarına şaşırıp kaldılar. Don Quixote'nin deliliğini de, deliliğinin türünü de bildikleri halde her duyduklarında yeniden şaşırıyorlardı. Sancho Panza'dan Senyora Dulcinea del Toboso'ya götürdüğü mektubu göstermesini rica ettiler. O da mektubun bir not defterine yazılmış olduğunu, efendisinin ilk varacağı köyde kağıda temize çektirmesini emrettiğini söyledi. Rahip de mektubu göstermesini, kendisinin gayet güzel temize çekeceğini söyledi. Sancho Panza elini bağrına soktu, defteri aradı ama bulamadı. Şu ana kadar da arasa bulamazdı zaten. Çünkü defter Don Quixote'de kalmıştı. Sancho'ya vermemiş, Sancho da istemeyi unutmuştu. Sancho mektubu bulamayınca yüzü ölü beyazına döndü. Hızla her tarafını yokladı, yine bulamadı ve birdenbire iki yumruğuyla sakalına yapışıp yarısını yoldu. Sonra hiç ara vermeden yüzüne burnuna 5-6 yumruk indirdi. Her tarafı kan içinde kaldı. Bunu gören rahiple berber ne olduğunu, niye bu hale geldiğini sordular. "Ne olacak?" dedi Sancho. "Göz açıp kapayıncaya kadar 3 sıpa kaybettim, her biri bir kaleydi adeta." "Nasıl yani?" dedi berber. "Dulcinea'nın mektubunun yazılı olduğu not defterini kaybettim," dedi Sancho. "İçinde bir de yeğenine talimat vardı imzalı. Evdeki 4 ya da 5 sıpanın 3'ü bana verilecekti." Sonra eşeğin kayboluşunu anlattı onlara. Rahip onu teselli etti. Efendisini bulduğunda kendisinin bizzat talimatı tekrar, bu kez kağıda yazdıracağını söyledi. Adet öyleydi. Not defterine yazılan talimat kesinlikle kabul edilmez, yerine getirilmezdi. Sancho bununla teselli buldu ve öyle olduğuna göre Dulcinea'nın mektubunun kaybolmasına pek üzülmediğini söyledi. Çünkü neredeyse ezbere biliyordu, istedikleri anda, istedikleri yerde temize çekilebilirdi. "Söyleyin öyleyse Sancho," dedi berber, "sonra temize çekeriz." Sancho Panza mektubu hatırına getirebilmek için kafasını kaşımaya başladı. Kah bir ayağının kah diğerinin üstünde duruyor, bir yere bir göğe bakıyordu, bir parmağını kemire kemire çürüttükten, kendisini bekleyenleri meraka boğduktan sonra epeyce uzun bir sürenin sonunda dedi ki, "Tanrı şahidimdir, sayın rahip, mektubun tek kelimesini hatırlıyorsam şeytan alsın götürsün. Yalnız en başında asil ve cenabet hanımefendi diyordu." "Cenabet değildir," dedi berber. "Cevan baht ya da Ali cenap hanımefendidir." "Evet, doğru," dedi Sancho. Sonra yanlış hatırlamıyorsam şöyle devam ediyordu: "Aşağılık, uykusuz ve yaralı şövalyeniz zat-ı alinizin ellerinden öper, nankör ve hiç değer bilmez güzel." Sonra da ona gönderdiği sıhhat ve hastalıkla ilgili bir şeyler söylüyor, öyle devam ediyor. Sonunda da ölünceye dek sizin mahzun yüzlü şövalye diye bitiriyordu. Rahiple berber Sancho Panza'nın hafızasının ne kadar kuvvetli olduğunu görünce çok memnun oldular. Onu övdüler ve kendileri de ezberleyip sonra temize çekebilsinler diye 2 kere daha tekrarlamasını rica ettiler. Sancho 3 kere tekrarladı ve üçünde de 3000 saçmalık uydurdu. Ondan sonra efendisiyle ilgili şeyler de anlattı. Ama girmemekte inat ettiği handa başına gelen 6 okka olayı hakkında tek kelime söylemedi. Ayrıca efendisinin kendisi Senyora Dulcinea del Toboso'dan güzel haberlerle döner dönmez yola düşüp imparator ya da en azından kral olmanın yolunu arayacağını da söyledi. İkisi aralarında öyle kararlaştırmışlardı. Çok da kolay bir şeydi, çünkü efendisi çok cesur, çok güçlü bir kimseydi. O işi halledince de kendisini evlendirecekti. Çünkü o dul kalmış olacaktı, başka türlüsü imkansızdı. onu imparatoriçenin nedimelerinden biriyle, zengin ve büyük bir arazinin mirasçısıyla evlendirecekti. Cezire mezire istemiyordu artık. Sancho bunları ara sıra burnunu temizleyerek öyle bir rahatlıkla söylüyor, öyle mantıksız konuşuyordu ki rahiple berber yine afalladılar. Don Quixote'nin deliliğinin vahim boyutlarda olduğunu düşündüler. Bu zavallı adamcağızın da aklını başından almıştı. İçinde bulunduğu yanılgıdan onu kurtarma zahmetine katlanmadılar. Madem vicdanı rahat, kendi haline bırakmak daha iyi diye düşündüler. Saçmalıklarını dinlemek onlar için daha eğlenceli olacaktı. Sancho'ya efendisinin sağlığı için Tanrı'ya dua etmesini söylediler. Zamanla kendisinin de söylediği gibi imparator ya da en azından başpiskopos olması ya da ona denk bir mevkiye gelmesi çok mümkün olabilir bir şeydi. Sancho buna şöyle cevap verdi. Beyler, kader bu. Olur da efendimin aklına imparator değil de başpiskopos olmak eserse şimdiden bilmek isterim. Acaba gezgin başpiskoposlar silahtarlarına ne bahşederler? Genellikle, dedi rahip, yüksek gelirli bir papazlık mevkii verirler. Rahiplik görevi olabilir de olmayabilir de. Veya ayin eşyaları bakıcılığı, ki bunun da sabit geliri yüksektir. Bunların haricinde de ayrıca hesaplanan ek ücretler vardır. Bunun için, dedi Sancho, silahların evli olmaması ve en azından ayinlerde yardımcılık yapmayı bilmesi gerekir herhalde. Eğer öyleyse ben ne bahtsız adamım. Hem evliyim hem de alfabenin ilk harfini bile bilmem. Efendimin canı, gezgin şövalyelerin adeti olduğu üzere imparator değil de başpiskopos olmak isterse benim halim ne olacak? Üzülmeyin dostum Sancho, dedi berber. Biz başpiskopos değil, imparator olması için efendinize yalvarırız, nasihat ederiz, hatta vicdan meselesi haline getiririz. Onun için de daha kolay olur. Tahsilden çok cesaret var çünkü kendisinde. Bana da öyle gelmişti, dedi Sancho. Ama yine de her konuda yetenekli olduğunu biliyorum. Ben kendi adıma Yüce Tanrımıza dua edeceğim. Onu en büyük hizmetleri yapabileceği, bana da bağışta bulunabileceği şeylere yöneltsin diye. Sözleriniz akıllı bir adama yakışır sözler, dedi rahip. Yaptıklarınız da bir Hristiyana yakışır şeyler olacak. Ama şimdi yapılacak şey, efendinizi o anlattığınız lüzumsuz kefaretten kurtarmak için bir yol bulmak. Bunu düşünmek ve karnımızı doyurmak için, yemek saati geldi çünkü, şu hana girsek iyi olur. Sancho onlara girmelerini, kendisinin dışarıda bekleyeceğini, sonra da niye girmediğini, niye giremeyeceğini açıklayacağını söyledi. İçeriden kendisine sıcak bir yemekle Rosinante'ye arpa göndertmelerini rica etti. Onu dışarıda bırakıp girdiler. Kısa bir süre sonra berber yemek getirdi. Rahiple berber aralarında istedikleri şeyi nasıl becereceklerini iyice düşündükten sonra rahip Don Quixote'nin zevkine ve kendi istediklerine çok uygun bir fikirle ortaya atıldı. Berbere düşündüğü şeyi anlattı. Kendisi gezgin bakire kıyafetine girecek, berber de elinden geldiğince onun silahtarı rolünü üstlenecekti. Bu şekilde Don Quixote'nin olduğu yere gidecekler, dertli ve yardıma muhtaç bakire ondan bir ricada bulunacak, Don Quixote de yiğit bir gezgin şövalye olarak ricasını yerine getirmemezlik edemeyecekti. Rica etmeyi düşündüğü şey de kendisine gideceği yere kadar eşlik edip kötü yürekli bir şövalyenin ona yaptıklarının intikamını almasıydı. Ayrıca maskesini çıkarmasını istememesini ve kötü kalpli şövalyenin intikamı alınıncaya kadar bu konuda hiçbir şey sormamasını da rica edecekti. Rahip bu şekilde Don Quixote'nin her isteneni yapacağına inanıyordu. Böylelikle onu olduğu yerden alıp köyüne götürecekler, orada bu tuhaf deliliğine bir çare arayacaklardı. 27. Bölüm. Rahiple berberin tasarılarının sonucuna ve bu müthiş hikayede anlatılmaya değer başka olaylara dair. Rahibin icadı berbere fena fikir gibi gelmedi. Hatta o kadar iyi geldi ki hemen uygulamaya koyuldular. hancının karısından bir elbise ile bir peçe istediler ve karşılığında rahibin yeni bir cübbesini bıraktılar. Berber hancının tarağına astığı kula bir öküz kuyruğundan kocaman bir sakal yaptı. Dipnot: yoksul insanlar taraklarını temizlemek için öküz kuyruğuna asarlardı. Hancının karısı bütün bunların için istediklerini sordu. Rahip ona kısaca Don Quixote'nin çılgınlığını ve o sırada bulunduğu dağlardan onu çıkarmak için kıyafet değişikliği gerektiğini anlattı. Hancı ile karısı bu delinin konukları, balsamı yapan adam, altı okka edilen silahların efendisi olduğunu hemen anladılar ve Sancho'nun özenle gizlediği şeyi de saklamadan Don Quixote oradayken başlarına gelen her şeyi rahibe anlattılar. Sonuçta hancının karısı rahibi kusursuz biçimde giydirdi. Bir karış eninde siyah kadife şeritlerle, ince renkli biyelerle süslü, yünlü kumaştan bir eteklik, beyaz satenlerle bezenmiş yeşil kadifeden bir üstlük. Herhalde hepsi Kral Wamba'nın zamanından kalmaydı. Rahip başının kadın tülleriyle örtülmesini istemedi. Geceleri yatarken kullandığı pamuk dolgulu takkeyi takıp, alnına siyah taftadan bir şerit bağlayarak bir başka şeritle de sakallarını ve yüzünü güzelce örten bir maske yaptı. Şemsiye vazifesi görebilecek kadar büyük olan şapkasını da kafasına geçirip pelerinine sarındıktan sonra katırına kadınlar gibi yan oturdu. Berber de kendi katırına bindi. Daha önce de dediğimiz gibi kula bir öküzün kuyruğundan yapılan kızılla kır arası sakalı beline kadar uzanıyordu. Herkesle vedalaştılar. Zavallı Maritornes de günahkar olduğu halde tesbih çekip dua edeceğine söz verdi. Tanrı giriştikleri bu zorlu ve Hristiyanlığa yakışır işte onlara kolaylık versin diye. Ama handan ayrılır ayrılmaz rahibin aklına bir şey geldi. O kılığa girmekle kötü etmişti. Bir rahibin çok önemli bir sebeple de olsa bu şekilde dolaşması ahlaksızca bir şeydi. Bunu berbere söyleyip kıyafet değiştirmelerini rica etti. Berberin yardıma muhtaç bakire kılığına girmesi daha doğru olurdu. Kendisi de silahtar olurdu, böylece itibarı sarsılmazdı. Berber istemezse de devam etmemeye kararlıydı. Don Quixote'yi şeytan alıp götürse bile. Bu arada Sancho geldi ve ikisini o kılıkta görünce gülmesini tutamadı. Sonuçta berber rahibin her isteğine uydu, roller değiştirildi. Rahip berbere Don Quixote'yi etkilemek, kendisiyle gelip o lüzumsuz kefareti için seçtiği sığınağı bırakmaya zorlamak için nasıl davranması, neler söylemesi gerektiğini anlattı. Berber eğitime gerek olmadan da meseleyi gayet iyi halledebileceğini söyledi. Don Quixote'nin olduğu yere yaklaşmadan önce giyinmek istemeyip elbisesini katladı, rahip de sakalını düzeltti ve Sancho Panza önde yollarına devam ettiler. Sancho onlara dağda karşılaştıkları deliyle başlarından geçenleri anlattı. Ne var ki buldukları bavulu ve içindekileri söylemedi. Aptaldı ama biraz haristi. Ertesi gün Sancho'nun efendisini bıraktığı yeri bulabilmek için dallarla işaret koyduğu yere vardılar. İşareti tanıyınca geldiklerini, içerilere oradan girildiğini ve efendisinin kurtuluşu için gerekli ise giyinebileceklerini söyledi. Çünkü onlar daha önce kendisine bu kılıklarla gitmelerinin efendisini seçtiği kötü hayattan kurtarmak için çok önemli olduğunu söylemişler. Efendisine kim olduklarını, onları tanıdığını söylememesini sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Efendisi mektubu Dulcinea'ya verip vermediğini sorarsa, ki mutlaka soracaktı, evet diyecek, okuma bilmediği için Dulcinea'nın cevabını sözlü olarak gönderdiğini, Don Quixote'ye hoşnutsuzluğunun cezası olarak derhal gelip kendisini görmesini emrettiğini, bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyecekti. Buna kendi söyleyecekleri de eklenince berberle rahip onu daha iyi bir hayat sürmeye ikna edeceklerinden emindiler. İmparator ya da kral olmak üzere derhal yola düşmesini sağlayacaklardı. Başpiskopos olma konusunda ise endişe edilecek bir şey yoktu. Sancho bütün söylenenleri dinledi, güzelce ezberledi ve efendisine başpiskopos değil de imparator olmasını öğütleyecekleri için kendilerine teşekkür etti. Çünkü ona kalırsa silahtarlarına bağışta bulunmak konusunda imparatorlar gezgin başpiskoposlardan daha yetkiliydiler. Ayrıca kendisinin önden gidip efendisini bulmasının ve sevgilisinin cevabını iletmesinin daha iyi olacağını da söyledi. Bu zaten onu olduğu yerden çıkarmaya yeterdi. Bu zahmete katlanmalarına gerek yoktu. Sancho Panza'nın dedikleri onların da aklına yattı. Böylece efendisini bulduğu haberini getirmesini beklemeye karar verdiler. Sancho dağın geçitlerinden birine dalıp onları küçük sakin bir derenin aktığı, kayalarla ağaçların gölge ve serinlik verdiği bir geçitte bıraktı. Oraya vardıkları gün aylardan oralarda çok şiddetli geçen Ağustos ayıydı. Sıcakta Ağustos sıcağıydı. Saat ise öğleden sonra 3'tü. Bütün bunlar bulundukları yeri daha da cazip kılıyor ve Sancho'nun dönüşünü orada beklemeye davet ediyordu kendilerini. Onlar da öyle yaptılar. İkisi sakin sakin gölgede dururlarken kulaklarına bir aletin eşlik etmediği tatlı hoş bir şarkı geldi. Buna epeyce şaşırdılar. Çünkü bu kadar güzel şarkı söyleyen birinin bulunabileceği bir yer değildi orası. Her ne kadar ormanlarda, kırlarda olağanüstü güzel sesli çobanlar olduğu söylenirse de bunlar gerçekten ziyade şairlerin mübalağasıdır. Duydukları şarkının köylü çobanlara değil, zeki saraylılara ait dizeler olduğunu fark edince daha da çok şaşırdılar. Aşağıdaki dizeler düşündüklerini pekiştiriyordu. Kim küçültür meziyetlerimi? Aşağılama. Ya kim arttırır acılarımı? Kıskançlık. Ya kim sınar benim sabrımı? Hasret. Hiçbir çare bulunamaz elbet böylece ıstırabıma. Öldürüp yok eder beni umut, aşağılama, kıskançlık ve hasret. Kim verir bana bu ıstırabı? Aşk. Ya kim isyan eder şanıma? Talih. Ya kim izin verir bu acıma? Tanrı. Korkarım ki ben böyle öleceğim bu garip hastalıktan, çünkü aşk, talih ve Tanrı yüceliyor kederimle. Kim düzeltir talihimi? Ölüm. Ya kim erişebilir aşkın iyiliğine? Değişim. Ya kim tedavi eder hastalıklarını? Delilik. Kazanamaz bir başarı, tutkuyu tedavi etmek isteyen, ölüm, değişim ve delilikse eğer tutkunun ilaçları. Saat, hava, ıssızlık, şarkıyı söyleyenin sesi ve yeteneği iki dinleyicide hayranlık ve mutluluk uyandırmıştı. Başka bir şey duyacaklar mı diye sessizce bekliyorlardı. Ama sessizliğin epey uzun sürdüğünü görünce bu kadar güzel bir sesle şarkı söyleyen bu müzisyeni arayıp bulmaya karar verdiler. Tam kararlarını uygulamaya geçirecekken aynı ses onları yerlerinde kıpırtısız bıraktı. Bu kez kulaklarına gelen ses şu soneyi söylüyordu. Sone. Kutsal dostluk, tanrıların katına çıktın, hafif kanatlarınla uçarak sevinçle, hayalini bıraktın sen yeryüzüne, çekildin arasına kutsanmış ruhların. Orada örtüsünü kaldırdın adil barışın, istediğin zaman hemen bir işaretle. Böylece Tanrı'yı gördük bazen iyi işlerde ama sonu yine kötü bitecek barışın. Ey dostluk, bırak gökyüzünü. Ya da izin verme yalanın dostluk elbiseleri giymesine, samimi niyetleri yok etmesine, savaş kaplayacak yakında yeryüzünü, barbarlar vuracak senin hayaline, muhtacız sana, in artık yeryüzüne. Şarkı derin bir iç çekişle bitti. İki dinleyici başka bir şarkı söyler mi diye dikkatle beklemeye koyuldular tekrar. Ama müziğin hıçkırıklara ve acıklı vahlanmalara dönüştüğünü duyunca, bu kederli, güzel sesli olduğu kadar inlemeleri acıklı kişinin kim olduğunu öğrenmeye karar verdiler. Fazla gitmemişlerdi ki, bir kayayı dönünce Sancho Panza'nın, Cardenio'nun hikayesini anlatırken tarif ettiği boyda Bosta bir adam gördüler. Adam onları görünce ürkmeyip sustu, düşünen bir adam gibi başını önüne eğdi. Beklemediği bir anda karşısına çıktıklarında bir kez baktıktan sonra bir daha başını kaldırıp kendilerine bakmadı. İyi bir hatip olan rahip, kim olduğunu anladığından ve ıstırabını bildiğinden yanına gitti ve kısa ama çok akıllıca konuşarak bu sefil hayattan vazgeçmesi, oralarda kendini ölüme terk etmemesi için yalvardı. Bunun felaketlerin en büyüğü olacağı konusunda onu ikna etmeye çalıştı. Cardenio'nun aklı o sırada tamamen yerindeydi. Sık sık kendisini kendi olmaktan çıkaran o çılgınlık buhranından bir iz bile yoktu. Karşısındaki iki kişinin o ıssız yerlerde hiç rastlanmayan kıyafetlerini görünce epeyce şaşırmıştı. Kendi durumundan bildikleri bir şey gibi söz ettiklerini duyunca, rahibin söylediği sözlerden anlamıştı bunu. Daha da çok şaşırıp şöyle cevap verdi. Beyler, her kimseniz görüyorum ki iyilerin hatta çoğu kez kötülerin de yardımına koşan Tanrı, ben hak etmediğim halde insanların gelip geçtiği yerlere bu kadar uzak, bu kadar sapa olan burada bile bu hayatı sürmekle ne kadar mantıksızca yaşadığımı, can alıcı çeşitli sebepler göstererek gözlerimin önüne seren, buradan ayrılıp daha iyi bir yere girmem için uğraşan kişiler gönderiyor bana. Ama benim bu sefaletten çıkınca daha büyüğüne düşeceğimi bildiğimi bilmediğinizden, belki de beni saçma sapan konuşan biri, hatta daha da kötüsü bir deli olarak görüyorsunuzdur. Aklımı tamamen kaybetmem çok da şaşırtıcı olmaz. Çünkü ben de fark ediyorum, ıstırabımın hayal gücü o kadar yoğun ve beni mahvetmekte o kadar başarılı ki, kendim müdahale edip mani olamadan taş kesiliyor, akıl ve mantıktan mahrum kalıyorum. Bu gerçeği birileri bana o korkunç buhranın hakimiyetindeyken yaptığım şeyleri anlatıp delillerini gösterince anlayabiliyorum. Nafile üzülüp boş yere kederime lanet etmekten, deliliklerim için özür dilemek adına, dinlemeye razı olan herkese sebebini anlatmaktan başka şey yapamıyorum. Aklı başında insanlar, sebebini öğrenince sonuca şaşırmazlar. Bir çare bulamasalar da hiç değilse suçlamazlar. Terbiyesizliğime karşı öfkeleri, bahtsızlığıma karşı acımaya dönüşür diye düşünüyorum. Beyler, eğer siz de başkaları gibi aynı niyetle geldiyseniz, mantıklı, ikna edici sözlerinize devam etmeden önce yalvarırım benim sonsuz bahtsızlıklarımın hikayesini dinleyin. Belki dinledikten sonra tesellisi mümkün olmayan bir derde teselli arama zahmetinden vazgeçersiniz. Zaten derdinin sebebini kendi ağzından duymaktan başka bir şey istemeyen rahiple berber anlatmasını rica ettiler. Çare veya teselli bulmak için onun istediğinden başka bir şey yapmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine kederli asılzade, birkaç gün önce Don Quixote ile keçi çobanını anlattığı ve hikayemizde anlatıldığı gibi, Üstad Elisabat yüzünden ve Don Quixote'nin şövalyeliğin onurunu koruma konusunda gösterdiği titizlik sebebiyle yarım kalmış olan acıklı öyküsüne, aşağı yukarı aynı sözler ve olaylarla başladı. Ama bu kez talihi yaver gitti ve delilik buhranı gelmeyip ona öyküsünü sonuna kadar anlatma fırsatı verdi. Böylece Don Fernando'nun Galyalı Amadis kitabının içinde bulduğu mektup olayına geldiğinde Cardenio mektubun tam olarak ezberinde olduğunu ve şöyle dediğini söyledi. Lucinda'dan Cardenio'ya. Her geçen gün sizde sizi daha fazla takdir etmeye beni mecbur eden, zorlayan meziyetler keşfediyorum. Onurumu zedelemeden beni bu borçtan kurtarmak isterseniz pekala yapabilirsiniz. Sizi tanıyan ve beni seven bir babam var. Kendisi eğer sizin söylediğiniz, benim de inandığım gibi beni takdir ediyorsanız, haklı olarak ondan isteyeceğiniz şeyi beni zorlamadan kabul edecektir. Bu mektup anlattığım şekilde Lucinda'yı babasından istemek üzere beni harekete geçirdi. Ve yine bu mektup Don Fernando'nun zihninde Lucinda'nın zamanının en akıllı ve bilge kadınlarından biri olarak yer etmesine sebep oldu. Ben niyetimi gerçekleştirmeden önce Don Fernando'nun beni mahvetmeye niyetlenmesinin sebebi de bu mektup oldu. Ben Don Fernando'ya Lucinda'nın babasının kızını babamın istemesi konusunda ısrar ettiğini, benimse bunu söylemeye cesaret edemediğimi anlattım. Babamın kabul etmeyeceğinden korkuyordum. Lucinda'nın asaletini, iyiliğini, faziletini, güzelliğini ve İspanya'nın herhangi bir ailesini onurlandıracak kadar meziyeti olduğunu tam olarak bilmediğimden değil. Babamın Dük Ricardo'nun beni ne yapacağını görmeden bu kadar çabuk evlenmemi istemediğini anladığım için. Sonuç olarak Don Fernando'ya meseleyi babama açmaya çekindiğimi söyledim. Hem söylediğim sebeple hem de ne olduğunu bilmediğim, beni ürküten birçok şey yüzünden isteğimin asla gerçekleşemeyeceği hissine kapılıyordum. Don Fernando bütün bunlara cevap olarak babamla konuşup onu Lucinda'nın babasıyla konuşmaya ikna etme sorumluluğunu üstleneceğini söyledi. Ah hırslı Marius, ah zalim Catilina, ah vicdansız Sulla, ah yalancı Ganelon, ah halin Veido, ah kindar Julianus, ah açgözlü Yahuda, hain, zalim, kindar, yalancı. Kalbinin sırlarını ve mutluluklarını sana iştenlikle açan bu zavallı, sana hizmette ne kusur etmişti? Sana nasıl zarar verdim? Seni şereflendirecek, sana yarar sağlayacak sözlerin ve nasihatların dışında ne söyledim sana? Ama zavallı ben, niye yakınıyorum? Yıldızların akışı, felaketleri yukarıdan aşağıya hiddetle, şiddetle yağdırdığında, yeryüzünde hiçbir kuvvet onları durduramaz, hiçbir insan engellemeyi beceremez. Ünlü ve zeki bir asılzade olan, hizmetlerime müteşekkir ve aşk konusunda her istediğini elde etmeye muktedir Don Fernando'nun, tamah edip de benim henüz sahip bile olmadığım, deyim yerinde ise tek koyunumu elimden alacağı kimin aklına gelirdi ki? Ama bu faydasız, nafile düşünceleri şimdi bir yana bırakıp, talihsiz hikayemin kopuk zincirini birleştirelim. Don Fernando, sahtekarca, kötücül düşüncelerini uygulamaya geçirmesinde, benim varlığımın sakıncalı olacağını düşünerek beni ağabeyine göndermeye karar verdi. Bahanesi de kasten, sırf benim ortadan kaybolmam için, kötü niyetini başarıyla uygulayabilsin diye, babamla konuşmayı teklif ettiği gün satın aldığı 6 atın bedeli olan parayı ağabeyimden alıp getirmemdi. Ben ihaneti önleyebildim mi? Hatta hayal edebildim mi? Kesinlikle hayır. Aksine yapılan bu iyi alışverişten memnun hemen yola çıkmayı teklif ettim. O gece Lucinda ile konuştum. Don Fernando ile kararlaştığımız şeyi anlattım ve temiz, haklı isteklerimizin gerçekleşeceği konusunda temin ettim onu. O da benim gibi Don Fernando'nun ihanetine ihtimal vermeyerek çabuk dönmemi, benim babam onunkiyle konuşur konuşmaz isteklerimizin gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Neden bilmem bu son sözleri söylerken gözleri yaşlarla doldu, boğazına bir yumruk tıkanmışçasına bana söylemek istediği daha çok şey varmış gibi geldiği halde başka bir şey söyleyemedi. Daha önce kendisinde hiç görmediğim bu yeni hale şaşırdım. Çünkü iyi talihimizin ve benim çabalarımın sonucunda ne zaman görüşsek hep neşeyle, mutlulukla konuşurduk. Konuşmalarımıza asla gözyaşları, iç çekişler, kıskançlıklar, şüpheler, korkular karışmazdı. Ben Tanrı sevgili olarak bana onu bağışladığı için hep talihime şükrederdim. Güzelliğini över, faziletine, zekasına hayran olurdum. O da bana bunların iki katıyla karşılık verir, bana olan aşkıyla bende övgüye değer bulduğu şeyleri överdi. Bu arada birbirimize çocukça şeyler, komşularımızla, tanıdıklarımızla ilgili olaylar anlatırdık. Benim cesaretimin gidebildiği en aşırı nokta, onun güzel beyaz ellerinden birini zorla elime alıp, Bizi ayıran alçak çitin dar aralıklarının izin verdiği ölçüde dudaklarıma götürmekti. Ama benim hazin ayrılışımdan önceki gece Lucinda ağladı, inledi, iç çekti, gitti ve beni karmakarışık duygularla, korkularla baş başa bıraktı. Lucinda da böyle alışılmadık ve kederli ıstırap ve duygu belirtileri görmek beni ürkütmüştü. Ama ben umudumu kırmak istemeyerek hepsini bana olan aşkının gücüne ve birbirlerini sevenlerde ayrılığın yarattığı acıya yordum. Sonunda kederli ve düşünceli bir halde, kalbim vehim ve şüphelerle dolu, neye vehmettiğimi, neden şüphelendiğimi bilmeden yola çıktım. Beni bekleyen hazin olayın ve kara talihin açık göstergeleriydi bunlar. Gönderildiğim yere gittim. Mektupları Don Fernando'nun ağabeyine verdim. İyi karşılandım ama iyi uğurlanmadım. Hiç istemediğim halde 8 gün beklememi emretti bana. Üstelik de babasının, Dük'ün beni görmeyeceği bir yerde. Çünkü kardeşi babasından habersiz para göndermesini istemişti. Bunların hepsi sahtekar Don Fernando'nun uydurmasıydı. Ağabeyinin beni hemen gönderebilecek parası vardı aslında. Bu emre itaat etmemek istedim. Bu kadar zaman boyunca Lucinda'dan ayrı yaşamak bana imkansız gibi geliyordu. Özellikle de onu anlattığım gibi kederli bıraktığım için. Ama her şeye rağmen sağlığım pahasına olacağını bildiğim halde iyi bir hizmetkar olarak itaat ettim. Oraya vardığımın 4. günü bir adam elinde bir mektupla gelip beni sordu, mektubu verdi. Üstündeki yazıdan mektubun Lucinda'dan geldiğini anladım, onun yazısıydı. Mektubu korkuyla, irkilerek açtım. Ben varken bile ender olarak mektup yazdığına göre, yokken yazması için çok önemli bir sebep olmalıydı. Okumadan önce adama mektubu ona kimin verdiğini ve ne kadar sürede geldiğini sordum. Öğle saati tesadüfen şehrin sokaklarından birinden geçerken, çok güzel bir hanımın kendisine seslendiğini ve gözleri yaşlarla dolu, alelacele şöyle dediğini söyledi. Kardeş, eğer göründüğünüz gibi Hristiyan biriyseniz, Tanrı aşkına yalvarırım, bu mektubu hemen üstünde yazılı yere ve kişiye götürün, kolaylıkla bulursunuz. Böylelikle Yüce Tanrı'ya hizmet etmiş olacaksınız. Bunu yapmakta zorlanmamak için de şu mendilin içindekileri alın. Bunları söyledikten sonra pencereden düğümlenmiş bir mendil attı. İçinde size verdiğim mektupla birlikte 100 riyal ve bu elimdeki altın yüzük vardı. Sonra benden cevap beklemeden pencereden çekildi. Ama önce benim mektupla mendili aldığımı gördü, ben de işaretlerle dediklerini yapacağımı anlattım. Bunun üzerine mektubu size getirmek için katlanacağım zahmetin karşılığını bol bol aldığımı görünce, mektubun üstündeki yazıdan da size gönderildiğini anlayınca, çünkü sizi gayet iyi tanıyorum efendim, o güzel hanımın gözyaşlarından da etkilenerek, güvenip başka biriyle göndermemeye, kendim getirip size ulaştırmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi 18 fersah olan yolu mektup bana verildiğinden beri geçen 16 saatlik sürede aldım. Minnettar yeni ulak bana bunları anlatırken ben sözlerini yutarcasına bacaklarım titreyerek ayakta zor durarak dinliyordum. Nihayet mektubu açtım ve şu sözleri okudum. Don Fernando, babamla konuşması için babanızla konuşacağına dair verdiği sözü, sizin yararınızdan çok kendi keyfine uygun şekilde yerine getirdi. Şunu bilin ki efendim, beni kendisine istedi, babam da Don Fernando'yu sizden üstün bulup, bundan etkilenerek razı oldu. Üstelik öyle bir hevesle ki, düğün 2 gün sonra gizlice, çok az kişiyle, sadece Tanrı'nın ve aileden birkaç kişinin şahit olacağı şekilde yapılacak. Benim ne halde olduğumu siz tahmin edin. İsterseniz gelin görün. Sizi sevip sevmediğimi bu olayın gidişatı gösterecektir. Benim elim, verdiği sözü böyle tutan kişinin eliyle birleşmeden, bu mektup sizin elinize geçsin diye Tanrı'ya dua ediyorum. İşte mektupta yazılan herhangi bir cevap veya para beklemeden hemen yola koyulmama sebep olan sözler özetle bunlardı. Don Fernando'nun beni ağabeyine göndermesinin sebebinin atların alımı değil, kendi isteğinin alımı olduğunu açıkça anlamıştım. Don Fernando'ya karşı kızgınlığım ve bunca yıldır sevgimle, bağlılığımla kazandığım aşkı kaybetme korkusu beni kanatlandırdı ve uçarcasına gidip ertesi gün Lucinda ile konuşmaya uygun bir saatte köyüme vardım. Köye gizlice girip katırımı, mektubu bana getiren iyi yürekli adamın evine bıraktım. Talihim o kadar yaver gitti ki Lucinda'yı aşkımızın şahidi olan Çit'in orada buldum. Lucinda beni hemen tanıdı, ben de onu. Ama ne o beni tanıması gerektiği gibi ne ben onu. Bu dünyada bir kadının karışık düşüncelerini, değişken mizacını anlayıp çözebildiğini iddia edebilecek kimse var mıdır? Kesinlikle yoktur. Her neyse, Lucinda beni görür görmez dedi ki, Cardenio, düğün kıyafetim üzerimde. Hain Don Fernando ile açgözlü babam, diğer şahitlerle birlikte salonda beni bekliyorlar. Ama düğünüme şahit olacaklarına, ölümüme şahit olsunlar daha iyi. Üzülme dostum, bu kurban töreninde hazır bulunmaya çalış. Bu töreni sözlerimle engelleyemezsem, daha kararlı güçleri de engelleyebilecek gizli hançerim hayatıma son verecek ve sana olan aşkımı anlamanı sağlayacak. Büyük bir telaşla, aceleyle cevap verme fırsatı bulamamaktan korkarak dedim ki, ''Sevgilim, davranışın sözlerini hakikat kılsın. Sen kendini ispat etmek üzere hançer taşıyorsan, ben de seni savunmak veya kader bize karşı gelirse kendimi öldürmek üzere kılıç taşıyorum.'' Bu sözlerimin hepsini duyabildiğini sanmıyorum. Çünkü aceleyle kendisini çağırdıklarını işittim, nişanlısı onu bekliyordu. Böylece kederimin gecesi çöktü, neşemin güneşi battı. Gözlerimde fer, zihnimde düşünce kalmadı. Evine giremiyor, herhangi bir yere kıpırdayamıyordum. Ama o durumda olabilecek şeyler karşısında benim varlığımın ne kadar önem taşıdığını düşünerek elimden geldiğince cesaretimi toplayıp evine girdim. Hem evin her köşesini gayet iyi bildiğimden hem de gizliden gizliye süren kargaşa yüzünden kimse beni fark etmedi. Böylece kimseye görünmeden salondaki bir pencere boşluğuna yerleşme imkanı buldum. Boşluğu kapatan iki halının kıvrımları arasından kimse tarafından görünmeden salonda olup biten her şeyi görebiliyordum. Orada kaldığım süre boyunca kalbimin nasıl yerinden hopladığını, aklıma gelenleri, yürüttüğüm fikirleri kim anlatabilir? Öyle çok ve çeşitliydiler ki ne anlatılabilirler ne de anlatılmaları doğru olur. Damadın salona gündelik kıyafetleriyle girmiş olduğunu bilmeniz yeterli. Sadıcı Lucinda'nın bir kuzeniydi ve koca salonda evin hizmetkarlarından başka aileden olmayan tek kişi yoktu. Kısa bir süre sonra bir giyinme odasından yanında annesi ve iki nedimesiyle Lucinda çıktı. Asaletine ve güzelliğine yaraşır şekilde giyinip süslenmişti. Saray zarafetinin ve ihtişamının mükemmel bir örneğiydi. Gerginliğim ve şaşkınlığım yüzünden kıyafetinin ayrıntılarına bakıp inceleyemedim. Sadece kırmızı ve beyaz renklerde olduğunu, bir de saçlarındaki, elbisesindeki taşların, mücevherlerin yansımalarını fark edebildim. Her şeyden çok dikkati çeken sarı saçlarının olağanüstü güzelliğiydi. Öyle ki kıymetli taşların ve salondaki dört avizenin ışıltıları onun güzelliğinin yanında sönük kalıyordu. Ah hafıza, huzurumun can düşmanı. Şu anda taptığım düşmanımın rakipsiz güzelliğini zihnimde canlandırmanın bana ne faydası var? Zalim hafıza, o sırada yaptıklarını hatırlatman, canlandırman daha iyi olmaz mıydı? Bu kadar açık bir hakaret karşısında intikam almaya değilse bile hayatımı sona erdirmeye çalışırdım o zaman. Hikayemi anlatırken yaptığım bu sapmalar sizi sıkmasın beyler. Benim derdim kısaca bir çırpıda anlatılamaz, anlatılmamalı. Çünkü derdimin her ayrıntısı uzun bir söyleve layık bence. Rahip buna cevaben dinlemekten sıkılmadıkları gibi anlattığı her ayrıntıdan zevk aldıklarını, her bir ayrıntının atlanmayıp hikayenin ana hatları kadar önemsenmeye layık olduğunu söyledi. Herkes salonda toplandıktan sonra diye devam etti Cardenio, köyün papazı içeri girdi ve törenin gereğini yerine getirmek üzere ikisini ellerinden tuttu. Senyora Lucinda, burada hazır bulunan Senyor Don Fernando'yu kutsal kilisenin emrettiği şekilde meşru kocanız olarak kabul ediyor musunuz dediğinde, ben boynumu uzatıp kafamı halıların arasından çıkartarak kulak kesildim. Kalbim çarparak Lucinda'nın cevabını beklemeye koyuldum. Vereceği cevap ya ölüm fermanım olacaktı ya da hayatımın bağışlanması.